Herkese son canlı betimlememizden merhabalar arkadaşlar. Saatimiz 14.03 ve bugün 27 Haziran 2021 Pazar. Yani son sokağa çıkma yasağının uygulandığı gündeyiz ve bugün de son canlı betimlemesi yapıyoruz. Son derken bu dönemin son betimlemesi. Sanırım 25'e yakın bir betimleme yaptık. 46'dan başladık. Bugün 71. canlı betimlememizi yapıyoruz. Ve oldukça yine güzel. Daha önceki Mars betimlememiz oldukça ilgi çekmişti. Bugün de uzay mekiğini anlatacak. Kim? Selen, Melike, Oğuzhan ve Zeynep'ten oluşan dörtlü bir grubumuz var. Ve bu grubumuz uzay mekiklerini anlatacaklar bize. Genelde bu konular çok ilgi çekiyor farklı anlamlarda. İsterseniz kısa kısa tanıyalım sizleri önce. Başlarken. Selen, senden başlayalım istersen. Hoş geldin.
Hoş buldum. Merhabalar herkese. Boğaziçi Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyorum. Bu şekilde.
Fen Bilgisi, uzay. Yani bu konularla ilgin nedir Selen? Yani sever misin? Bu konularla ilgilenir misin?
Evet, ilgilenirim aslında. Severim tabii ki. Bilimin bizi her zaman çok ileriye taşıyacağına inanıyorum. Bu şekilde.
Var mı hayallerin günün birinde bunlarla ilgili bir şey yapmak gibi falan ama?
Engin hocam, sanırım çok fazla yok. Daha çok öğretme kısmını seviyorum.
Öğretme. Peki. Çok teşekkür ederim Selen'cim. Hoş
ben
geldin.
Ben teşekkür ederim. Hoş
evet,
buldum.
Melike burada. Melike, senle devam edelim istersen. Hoş geldin.
Merhabalar herkese. Hoş buldum. Ben de Selen gibi Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Son sınıf öğrencisiyim. Ben de aslında ilgiliyim. Yani bilim dediğim şey zaten hep gerçek dünyayla ilişkilendirdiğimiz için birçok şeyi aslında etkiliyor gerçekten böyle gelişmeler de uzay mekiği gibi gelişmeler. Ama ben de sanırım biraz daha işin öğretme kısmıyla ilgileniyor olabilirim. O tarafı seviyor olabilirim. Ama tabii ki öğretirken her zaman öğreniyoruz. Hayat boyu süren bir şey öğrenmek böyle.
Evet, teşekkür ediyoruz sen de Melike. Hoş geldin. Oğuzhan, sen de hoş geldin.
Herkese merhaba. Ben de Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümündeyim. Seneye mezun oluyorum umarım ben de. Hocam, benim ilgim biraz daha fazla diyebilirim uzay ve uzay bilimine. Musk olsun, Jeff Bezos olsun, bu noktada gelişmeleri takip ediyorum ama sanırım ben de bilimden ziyade biraz daha ekonomi ve magazin boyutuyla ilgileniyorum işin. Ama tabii ki tarih boyunca ilgilenildiği için ki bunlardan bahsedeceğiz. Hepimizin ilgisini az çok çekiyor ve fırsat buldukça bir şeyler okumaya çalışıyorum bu alanda ben de.
Sence günün birinde uzayın ekonomik bir karşılığı olur mu olsan?
Hocam, bence şimdiden başladığı uzayın ekonomik karşılığı olmaya da şu anda henüz dünyaya yansıtılmıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Benim fikrim sadece bu.
Bu arada galiba 2024'te ilk uzay turistinin gideceğiyle ilgili bir haber çıktı yakın zamanda.
Ben de Jeff Bezos'un kendisinin ilk uzay gezisini yapacağını duymuştum. Hatta insanlar biraz işin hani eğlence kısmı bu da hani gidiyorsa geri dönmesin tarzında bir espri de yapıyorlar kendisi hakkında. Ama bakalım, kendisi ve kardeşi ilk yolculuğu yapmaya çalışacak diye bir haber okudum. Doğruluğunu bir teyit etmemiz gerekiyor tabii. Evet,
bakalım. Ama herhalde bizim ömrümüzde Mars'a bir yolculuğu görürüz. İnsanlığın Mars'a yolculuğunu bakalım göreceğiz mi, onu merak ediyorum. Hep robotları gönderdiler ama biz gideceğiz mi göreceğiz bakalım. Zeynep, sen de hoş geldin.
Merhabalar, ben de Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de Oğuzhan gibi seneye mezun olacağım diye bir beklentideyim bakalım. Bilinmek ve bu uzaya karşı çok fazla bir bilgim ve ilgim yok ama yine hani daha doğrusu hepimizin olduğu kadar var. Ekstra böyle Oğuzhan gibi bir araştırma içinde değilim. Öyle.
Filmlerini izliyorsundur ama Zeynep, ha? Uzayla ilgili filmler.
O yani çoğunlukla takip ettiğim oluyor, evet.
Peki. Hoş geldin sen de ve çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar katıldığınız için. Heyecan dolu, güzel bir betimleme bizi bekliyor eminim. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz o zaman. Nasıl başlayacaksınız, nasıl bir sıra izleyeceksiniz? Buyurun, ben sözü size bırakıyorum. Ara ara sorularımla size katılacağım.
Tamamdır arkadaşlar. Öncelikle akışımızın özetini geçmek isterim. Ufak bir bilgilendirmeyle başlayacağız. Sonra kapak fotoğrafımızın bir hikayesi var. Onu bir Zeynep bahsedecek. Ardından uzay mekiğinin kontrol edildiği alana giriş yapıp o alanı bölüm bölüm parçaladık kendi içimizde. Her birimiz o alanı elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce açıklamaya çalışacağız. Müsaadenizle ben öncelikle bir konumuzun önemi hakkında bahsedeyim. Hocam, filmler dediniz. Filmler üzerinden bir giriş yapayım. Aslında hiç aklımda yoktu ama Star Trek serisi var bununla alakalı.
Evet.
Ve hani dünyaca ünlü bir seri. Uzayı böyle çok fazla detaylandırıyor. Orada tabii çok daha fazla uzay aracı kullanılıyor. Uzay mekiklerinden, uzay filolarından bahsediyor. Ama aslında bu bizim için çok uzak olmayan bir gelecek diye düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman 1960'larda Ay'a çıktık ama bu Ay'a çıkma işlemi bir roket aracılığıyla gerçekleştirdik. Bunlar arasında şimdi biz roketleri anlatmayacak mıyız? Hayır, biz uzay mekiklerini anlatacağız. Öncelikle ikisi arasındaki farktan bahsetmek istiyorum.
Evet, tam oradan ben de onu soracaktım.
Hocam, roket dediğimiz araç bir noktaya gitmeye programlanmış. Yani kalkış ve varış noktası planlanıyor. İçerideki astronotlar, pilotlar artık kim kullanıyorsa sadece kalkış ve iniş anında belli düzenlemeleri yapıyorlar. Onun dışında belli bir rota üzerinde hareket eden araçlardır. Genelde roket diye tanımladığımız araçlar. Ama uzay mekiği diye tanımladığımız ve hayatımıza 1980'lerden itibaren girmeye başlayan bu araçlar ise uzayda, serbest uzayda hareket etme ayrıcalığını veriyor bize. Yani biraz daha serbest bir şekilde hareket ediyoruz bu roketler aracılığıyla.
Bu arada roket demişken şey yapıldı değil mi Oğuzhan? Yakın zamanda galiba bunu şey yaptı. Elon Musk yenilenebilir, yani roket tekrar kullanılabilir roketler yaptı herhalde uzay yolculuklarını. Yanlış mı hatırlıyorum?
Öyle, doğru hatırlıyorsunuz. Onu iki şekilde biçimlendireyim ben hocam. Bir Starlink projesini yolladığı roketler var. Tabii bu yenilenebilir olması mantığından bahsedelim önce. Bu zamana kadar kullanılan bütün roketler geri döndükten sonra kullanılamaz oluyordu ya da gönderdikten sonra biz onu uzay boşluğuna salıyorduk. Ama Musk'ın roketlerinde şöyle bir olay var. Ana roketler, motor gücü dediğimiz kısımlar dünyaya geri dönüş yapıyor. Yaklaşık olarak 5 yıla yakın bir süredir diye hatırlıyorum bu projeleri özellikle geliştiriyor. Ve o roket geri dönüş yaptıktan sonra tekrar kullanılabiliyor. Yani hem roketin kullanım masrafı azaltılıyor, aynı zamanda yeni materyaller kullanmamış oluyoruz. Yani dünyadaki tüketim de azalmış oluyor.
Ciddi anlamda bir roketin maliyeti ciddi maliyetlere dönüyor galiba değil mi? Yani onun bayağı yüksek şeyleri var.
Yapım aşamasını bile geçersek hocam, sadece kalkışında kullanılan tüketim, yani benzin, mazot, artık onun hani tükettiği yakıt bile milyon dolarlarla ifade ediliyor. Milyar dolarla, yani yanlış ifade etmeyeyim şu an miktarları, ama çok ciddi miktarlarla ifade ediliyorlar. Ve hani o üretim maliyetinin azalması çok ciddi bir katkı sağlıyor. Zaten Musk'ın büyümesinin en büyük sebeplerinden biri de bu, Musk üzerinden bahsediyoruz şu anda. Aynı zamanda roketin dünyaya geri dönebilir olması bizim bir anlamda gelecekte yapacağımız uzay yolculuklarının temelini de güçlendiriyor. Çünkü bizim en çok korktuğumuz şey roketin geri dönemiyor olmasıydı. Eğer geri dönüşümüz kesinleşirse insanlı yolculuklar çok daha güvenli olur diyeyim ben sizlere.
Evet, evet. Peki.
Böyle bir durum var ve hani dediğim gibi 1980'lerden beri başladık dedik ve aslında şu an görselle, kapak görselimizdeki roket de tam bu amaç için kullanılan özel bir roket. Onu da Zeynep anlatacak. Ben bir bu noktada topu Zeynep'e bırakayım.
Tamam.
Kapak görselimiz hakkında bilgi verir misin bizlere?
Merhabalar tekrardan. Ben sizin tanıtımda kullandığımız kapak görselinden bahsedeceğim şimdi. Görselimiz yatay boyutlarda bir dikdörtgen resim olarak gözüküyor şu anda. Görselde işte grimsi mavi bir gökyüzünde beyaz bulutların arasında yükselen bir uzay aracını görüyoruz. Uzay aracının arkasında solda demirden yapılmış fırlatma kulesinin ana bölümü gözüküyor. Fırlatma kulesinde en çok dikkatimizi çeken şey yükselen merdivenler var mavi renkte. Fırlatma kulesinin tepesinde ise bir paratoner görevi gören ucu sivri silindir şeklinde beyaz bir anten bulunuyor. Bu sivri silindir de merdivenlerin üstünde bulunan kubbe gibi bir demir yapının içine yerleştirilmiş durumda. Merdivenlerin tepesine en yakın bir bölgede uzay aracının geçişini sağlayan ufak bir köprü bulunuyor. Uzay aracına insanların geçmesini sağlayan bir köprü var. Köprünün en uç kısmı daire şeklinde olup alt tarafı siyah renkte. Fırlatma kulesinin bir diğer bölümünde ana kulenin sol arkasında sadece sağ üst köşesini gördüğümüz bir kısım var. Bunu roketten çıkan dumanlardan dolayı kapandığını ve sadece sağ üst köşesini görebildiğimizi anlıyoruz resimden. Roketten çıkan dumanlar aynı zamanda resmin sol alt ve sağ alt kısımlarını da kapatıyor. Bir bulutlu yapı yaratıyorlar. Görselin tam ortasında bulunan silindir şeklinde uzay aracı, yani bizim uzay mekiğimiz, kahverengi renge sahip ve üst ucu koni şeklinde. Bu ana silindire yapışık yine üst uçları sivrilen 3 farklı boyutta beyaz renkte silindirler var. Ana silindirin iki yanında silindirler birbirinin benzeri olup görünen kısmında ortada olan alt kısmında ise ana silindire bağlı olan paralel kanatları olan başka bir tane silindirimiz var. Motorların arasından da başka bir kanat dışarı doğru çıktığını görebiliyoruz. Bu kanatların üzerinde ise USA yazısını gözlemliyoruz sağ alt köşede. Bizim kapak görselimiz böyle.
Evet. Kısaca bir mekiğin de genel görünümünü alır. Silindir şeklinde ama silindir ana silindire bağlı iki silindir daha var dedin galiba. Doğru mu?
Evet. Ana silindirimiz kahverengi ve büyük boyutta. Yanlarında ise iki tane beyaz silindir şeklinde farklı parçaları var. Bunlar zaten yukarı çıkarken bıraktığı parçalar. Bir de ona bağlı olarak uzay mekiğinin kendisi var.
Ana silindir gidiyor, bu iki silindiri yere bırakıyor herhalde değil mi?
Evet.
Anladım.
Araya girmek istiyorum müsaadenizle. Geri dönen diye bahsettiğimiz ve maskın yere dik indirdiği silindirler bu bırakılan iki silindir hocam. Onu da ondan da bahsedeyim.
Ha bu iki silindir mi geri dönüyor?
Yani İki silindir geri dönüyor. Sonra diğer mekik gidip kendisi sonra geri dönüyor. Ama temel olarak iki silindirin inmesi maliyeti düşüren kısmıydı. O şekilde bir film veriyor.
Zaten mekik şeyin astronotların içinde bulunduğu kısım. O değil mi? Ana silindir.
Evet.
Diğer görselimize devam edelim mi?
Tabii nasıl isterseniz ben söz.
Zeynep, bu görselimiz ne zamandan bir görseldi? Hangi mekiğin kalkışıydı? Onu yazmamış mıyız? Bir bakalım bir.
Ben de öyle bir bilgi yok galiba olsun ama.
Tamamdır. O zaman onu eklemeyi unutmuşuz. Bu görselimiz uzaya gönderilen ilk insanlı uzay mekiğine ait, 1981 yılına ait bir görsel. Kolombiya uzay mekiği olarak geçiyor ismi. Ve o kalkışa ait bir görsel, öyle söyleyelim sizlere. İlk uzaylı insan mekiği ve kokpitin içine doğru götürelim sizleri.
Kokpitin içindeki anlatıma da ben başlayacağım şu anda.
Tamam.
Biz anlatımı ilk başta kokpitin genel görünümü olarak koltukların arkasından ana ekranları gördüğümüz bir resim tercih ettik. Resmimizde yine yatay dikdörtgen şeklinde bir fotoğraf. Öyle anlatacağız. Ben giriş kısmından sağ ve sol taraftan başlayarak anlatacağım. Resim uzay mekiğinin içinin anlatımının yapıldığı bir fotoğraf ve sağ ve sol taraflarında giriş niteliğinde olan böyle beyaz kısımları var. Bu beyaz kısımları da bizim o ilk resimde bahsettiğimiz içinde astronotların bulunduğu beyaz ve gönderilen kısmın iç tarafını anlatıyoruz şu anda biz. Sağ ve sol tarafındaki beyaz kısımlarda normalde ana ekrana oranla çok daha az bir tuş yapısı var. Ama yine de tamamı, beyaz kısımların tamamı tuş panellerinden oluşuyor. Bu alan ana ekran ve orta alanın daha az yönlendirme tuşuna sahip olduğu için daha sade bir yapıda ve üzerinde genellikle beyaz ekran, beyaz metal yapı üzerinde mavi küçük karelerden oluşan kısımlar var. Bu mavi küçük kareleri biz böyle mavi plastik bantlar gibi tanımlamayı düşündük. Fakat biraz daha çıkıntılı bir yapıdalar. O yüzden böyle bant materyalinden daha kalın bir materyal kullanılmış gibi gözüküyor. Ama bunların tuş olduğunu düşün, yani tuş değiller bunlar büyük ihtimal. Sadece oradaki metal yapının üzerinde bulunan kısımlar. Sol taraftan anlatmaya başladığımda beyaz yapının içi 5 karış yukarısında, zeminden 5 karış yukarısında içeri doğru eğik yapıda olan bir kontrol panel ekranı var. Kontrol panel ekranın tamamını göremiyoruz ama ekranda görebildiğimiz kadarıyla bir ekran yapısı ve altında da onun kontrolünü sağlayan tuşlar mevcut. Yukarı doğru çıktığımızda mekiğin kendi dış yapısından kaynaklanan bir kavislenme var. Kavislenme yukarı doğru kavislenerek devam ediyor mekiğin yapısı. Ve yukarıda da tamamen tuşlardan oluşan bir kontrol paneli daha görüyoruz. Bu kontrol paneli siyah koyu gri zemin üzerine oluşan yuvarlak ve beyaz tuşlardan oluşuyor. Beyaz tuşlar kontrol panelinin yarısını kaplayacak kısımda ve dikey dikdörtgenlerden oluşan kısımlar. Yuvarlak kısımlarda o dikey dikdörtgenlerin üstünde bulunan yapıda tuşlar olarak devam ediyor. Buradan beyaz kısımdan bir adım ötede koltuklar başlıyor. Koltukları ben anlatımını yapmayacağım şu anda. Onu başka bir arkadaşım anlatacak. O yüzden ben de direkt sağ tarafındaki diğer giriş kısmına geçiyorum şu anda. Sağ tarafındaki diğer giriş kısmında sol tarafıyla neredeyse birebir aynı yapıdalar. Yine beyaz bir kısım üzerine konulmuş kontrol panellerinden oluşuyor. Aynı şekilde yerden 5 karış yükseklikte bir düz zeminin üzerinde bu sefer beyaz zemin üzerine açık gri bir metal yapı yerleştirilmiş. Bu açık gri metal yapının üzerinde ise kontrol panelleri var tekrardan. Kontrol panelleri bu sefer koyu gri bir zemin üzerinde oluşan tuşlardan oluşuyor ve bu tuşlar böyle çok az bir şekilde sarı ışık yansıtıyorlar. Bu 5 karışlık yükseklikten sonra tekrardan içeriye doğru eğik bir yapıyla başka bir kontrol ekranı görüyoruz. Bu kontrol ekranının tamamı gözükmüyor fakat yan tarafa yansıyan ışığından orada da bir ekran olduğunu anlayabiliyoruz. Ekranın ışığı duvara yansıyor. Ekranın ekranın altında da tekrardan beyaz ışıklarını yansıtan kontrol tuşları var. Bunlar böyle düğme gibi değil de daha çok bizim kullandığımız tuşlar gibi. Hatta bunu bankamatik tuşlarına benzetebilirim ben. Bu tuşların altındaysa çok kısa bir parmak uzunluğunda falan bir uzun kol gibi bir şey var. Çok küçük bir şey ama bu da kontrol panelinin kol düğmelerinden bir tanesi. Eğik kısmın yukarısına doğru devam ettiğimizde yine uzay mekiğinin kendi yapısından gelen kavisli bir şekilde ilerleyen bir yapı var. Bu yapıda yine beyaz zemin üzerine koyu gri bir metal parçanın bağlanmasıyla oluşturulmuş bir şey. Koyu gri metal parçanın üzerinde ise metal parçanın tam ortasında ondan çok daha küçük bir şekilde beyaz tuş takımı var. Beyaz tuş takımını da bu şekilde anlatabilirim. Evet. Yine aynı şekilde tekrardan düğmelerden oluşan bir tuş takımı.
Şimdi yani iki koltuk mu var toplam Betül?
Evet, iki koltuk var toplamda.
Genişliği ne kadar? Ben şimdi içine girdik. Bu ne kadar büyüklükte bir yer? Yani toplam iki koltuk yan yana böyle bir arabanın ön tarafı gibi mi? Yani ne kadar büyüklükte?
Arabadan daha büyük gibi hocam. Tam uzunluklarını bilmiyorum, uzunluk ölçülerini, ama bana mesela resimde bakıp anladığım kadarıyla ne kadar bir uzunluk diyebilirim. Arabadan daha büyük bir tır gibi olabilir. Yani bir tırın uzunluğu kadar büyüklükte olabilir gibi mi?
Uzunluğu öyle. Genişlik ne kadar peki?
Genişliği de içinde ayakta durduğunda yani 2 metre falan gibi diye düşünüyorum. Uzun boylu biri rahatça ayakta durup yukarıya dokunabilecek mesafede.
O da boyu. Kastım iki koltuk yan yana duruyormuş ya hani. Sağdan sola evet. Genişlikten bahsediyorum. O
evet, ne kadar? Evet. İçeride, o mesafe işte.
İçeride kişi rahatça yan yana durabilir diyebiliriz hocam. Hatta 3-4 kişiyi de sıkıştırırsak.
Evet, 4 kişi yan yana durabilecek mesafe.
Ha, 4 kişi yani bir taksinin arka koltuğundan bir nebze daha büyük diyebiliriz.
Evet.
Evet. Burada da 2 koltuk sığmış ve o 2 koltuğunda sağlarında ve üst taraflarında böyle kontrol panelleri var. Sen onları anlattın.
Tamam. Evet.
Peki. Şimdi biraz daha koltuklar ve içerisiyle alakalı detay vermek için Melike sen geliyordun galiba.
Evet. Ben de Zeynep'in bahsettiği bu iki koltuğu ve bu iki koltuğun arasında da büyük bir bölme bulunuyor. O bölmeyi detaylandıracağım. Şimdi bu uzay mekiğinin içinin tam orta kısmında sağ ve solda olmak üzere iki tane koltuk var. Bu koltukların oturduğumuz kısmı koyu mavi renkte ve dikdörtgen şeklinde. Üzerlerinde de yine dörtgen şekillerinde böyle küçük beyaz çizgilerden oluşan bir deseni var. İki koltuğunda sırtımızı yasladığımız kısmı ise yine dikdörtgen şeklinde. Bu koltukların boyu da standart bir araba koltuğu ölçüsünden daha fazla, daha uzun ve daha geniş. Her iki koltuğun da üst kısmında bu koltuklara siyah metal düz çubuklar ile bağlanan koltuk başlıkları var. Bu koltuk başlıkları da siyah renkte ve yine dikdörtgen şeklinde. Fotoğrafta koltukların yalnızca biz arka tarafını görebiliyoruz. Arka tarafları da siyah renkte her iki koltuğun. Üzerlerinde de arka tarafın üzerinde böyle beyaz renkli küçük dikdörtgen şekiller var. Ama bu şekiller bir kontrol komuta tuşlarından ziyade koltuğa yapıştırılmış bantlara benziyor. Zeynep'in o bahsettiği mavi bantlar gibi yapıları. Sadece rengi farklı. Ve bu bantlar bizim böyle avucumuzun içini kaplayacak ölçüde. Koltukların arka kısmının yalnızca kenarlarını ve köşelerini kaplıyor. Ortalısını kaplamıyor, etrafını kaplıyor diye düşünebiliriz. Koltukların tam ortasında da bu bantlardan birer tane var. Koltuk başlarında da birer tane var. Bir de yine bu koltukların arka kısmının ortasında da böyle açık sarı arka planın üzerine yerleştirilen siyah renkte uyarı gibi bir yazı var. Bu yazılar çok küçük olduğu için ne yazdığı anlaşılmıyor. Ama yazılarla birlikte yazıların hemen solunda da bir uzay mekiği sembolü, bir görseli var. Ve bahsettiğim bu sarı renkli arka plan da yine dikdörtgen şeklinde ve boyu diğerlerine nazaran daha büyük, bir karıştan biraz daha geniş diyebilirim. Koltukların bu sırtımızı yasladığımız kısımları koltuğun oturduğumuz kısmına bir metal ile bağlanmış, ince silindir şeklinde bu metal. Bu metallerin boyu da yaklaşık yine bir karış civarı. Bu metaller de şu şekilde, sağ taraftaki koltuğun sol tarafındaki birleşme yerinde, sol taraftaki koltuğun da sağ tarafındaki birleşme yerinde. Biz bu bahsettiğim birleşme yerlerini yalnızca görebiliyoruz fotoğrafta. Diğer taraf koltukların diğer tarafları gözükmüyor. Bu iki koltuğun tam arasındaysa gri renkli dikdörtgen şeklinde bir bölme var. Bu bölmede koltukta oturduğumuzu düşünürsek oturanların ellerini uzattığında ulaşabileceği bir uzaklıkta. Çok yakın, yani yine yaklaşık bir karış uzaklığında diyebilirim. Bayağı yakın bu bölme. Bu büyük bir bölme ve bu büyük bölmenin üzerinde de 8 tane böyle birbirinden çok az, yaklaşık 1 santim uzunluğunda ayrılmış küçük bölmeler var. Bu bölmelerin hepsi de dikdörtgen şeklinde yine. Şimdi ben bu bölmeleri sağ koltuğa yakın olan taraftan anlatarak devam edeyim. İlk bölmemiz sağ koltuğa yakın olan ve böyle koltuğun sol aşağı tarafında kalan, elimizi uzattığımızda sağ tarafta oturuyorum ve sol elimi uzattım bu bölmeye. Sol aşağı tarafta kalıyor bu bölme. Bu bölme gri renkte. L harfli bir bölme, L harfi şeklinde bir bölme. Ve üzerinde de yine dikdörtgen şeklinde beyaz komuta tuşları var birden fazla. Bu bölmenin hemen yanında da yine gri renkte ve yine dikdörtgen şeklinde içinde bir sürü komuta tuşu bulunan başka bir bölme var. Ve bu bölmenin de hemen yanında, hemen solunda bu sefer beyaz, kırmızı ve gri renklerinden oluşan, farklı renklerden oluşan komuta tuşları var. Bu üç tane kısmın büyük bölmeyi düşündüğümüzde bu üç kısım, bu üç küçük bölme en altında, en alt sırasında koltukların sırt kısmına yakın yani. Şimdi bu üç bölmenin de bir üst sırasını anlatarak devam edeyim. Bu üst sırada da yan yana iki tane bölme bulunuyor. Bu iki bölme de diğer bölümlere göre daha geniş. Yine dikdörtgen şeklinde ama daha geniş. Her iki bölmenin de üstünde beyaz renkte çok sayıda komuta tuşu var. Bu komuta tuşları da dikdörtgen şeklinde. Yani bahsettiğim bütün komuta tuşları dikdörtgen şeklinde. Bu bölmelerden de sağ koltuğa yakın olan bölmede bu tuşlara ilaveten böyle saate benzer yuvarlak bir gösterge var. Bu göstergenin içinde de dönen, böyle yelkovana benzeyen dönen ince düz bir çubuk bulunuyor. Bu iki bölmede ikinci sıra olarak düşünürsek yine bir üst sıraya geçiyorum şimdi. Bu üst sırada da üç tane bölmemiz var bu sefer. Üç bölmenin de sağ taraftaki bölmesinde mavi renkli dikdörtgen şeklinde iki tane bant var. Bu bantlar da şu şekilde, yine koltuğun o sırt kısmında bahsettiğim bantların yapısına çok benziyor. Ortadaki bölmede ise bu sefer beyaz ve kahverengi renklerinde komuta tuşları var. Çeşitli komuta tuşları yer alıyor. Ve sol taraftaki bölmede ise kırmızı ve bej renklerinde komuta tuşları bulunuyor. Şimdi bu 8 bölmeli, bu gri büyük bölmeye yapışık olan ve bu bölmenin üst tarafında bulunan başka bir bölme daha var. Bu bölmenin de genişliği o büyük bölme ile aynı ama boyu yarısı kadar neredeyse. Bu bölmenin konumu da şöyle, 8 bölmeli o büyük bölmeyle yaklaşık 45 derecelik bir açı yapacak şekilde konumlandırılmış. Daha eğik duruyor yani. Bu bölmede ise 3 tane kısım var. Sağ ve sol taraftaki kısımlar birbirinin aynısı tamamen ve dikdörtgen şeklinde bu kısımlarda. Ve bu kısımların her birinde de çok sayıda ve çok küçük siyah komuta tuşları var. Ve bu tuşlarda beyaz renkte bir ışığı yansıtıyor. Böyle eski telefonların tuşlarına benziyor. Gerçekten çok küçükler. Eski cep telefonlarına benziyor. Eski model cep telefonları tuşlarına benziyor. Ortadaki kısmındaysa bu sefer kırmızı, beyaz ve gri renklerden oluşan yine çeşitli komuta tuşları bulunuyor. Bu taraftaki tuşların şekilleri yine dikdörtgen ama boyutları birbirinden çok farklı. Büyüklü, küçüklü hepsi birbirinden farklı. Ve bu bahsettiğim bütün tuşların arasında bir tane bu sefer açık gri renkte, diğerlerinden daha büyük bir komuta tuşu var. Ve bu komuta tuşunun alt kısmında mavi renkte yine dikdörtgen şeklinde başka komuta tuşları var. Bu komuta tuşları yine bant olabilir, çok küçük olduğu için tam olarak anlayamıyorum ben şu anda ama böyle komuta tuşu da olabilir. o bahsettiğimiz bantlardan da olabilir bu iki tane mavi renkli olan tuş. Bu detaylandırdığım biraz önce, biri daha büyük, işte diğeri daha küçük, birbirine yapışık iki bölmenin de sol tarafında, yani sol koltuk tarafında bu bölmelere yapışık olan iki tane başka kısım var. Başka kısım gözlemliyoruz ve lacivert renkte bunlar. Bu kısımların biri o eğimli duran bölmeye yapışıkken, diğeri o 8 bölmeli diğer büyük bölmeye yapışık. Bu onları alt alta duracak şekilde düşünebiliriz. Biri bir bölmeye yapışık, diğeri diğer bölmeye yapışık. Yani aralarında yine bir karış uzaklığında bir mesafe var diyebiliriz. Bu kısımların üzerinde komuta tuşu yok. Beyaz renkli yine dikdörtgen şeklinde bantları görüyoruz. Bantlar bulunuyor. Şimdi bu koltuğa oturduğumuzu düşünerek karşımızdaki ekranları da Oğuzhan detaylandıracak. Ona sözü bırakayım ben.
Evet, buraya kadar genel olarak fotoğrafın bize doğru olan kısmı ve koltukların arasındaki kısımdan bahsettik. Şimdi biraz daha uzay mekiğinin uç kısımlarından bahsedeceğiz. Uç kısımları ben 3 parçaya bölerek anlatmayı tercih edeceğim. Daha doğrusu mekiğin ön kısmı diyelim. Bir cam kısmı var tam ortada. Cam kısmının altı ve cam kısmının üstü olarak 3 parçada anlatmayı düşünüyorum. Öncelikle cam kısmıyla bahsetmek istiyorum. Cam kısmı mekiğin gidiş yönüne göre sağ, sol ve ön tarafı görebileceğimiz şekilde, yani yarım çember şeklinde bir camımız var. Sadece ön tarafta değil. Ve bu cam kısmında en çok dikkat çeken şey şu: koltukların tam önünde, her iki koltuğun da tam önünde ve göz hizasında başka bir optik araç var. Bu optik araç görmeyi de kolaylaştırıyor olabilir. Aynı zamanda üzerinde belli başlı göstergeleri de gösteriyor olabiliriz. Bu optik aracı şöyle betimleyebiliriz: alt tarafı dikdörtgen olan, hatları biraz daha keskin bir kubbe düşünelim. Ve bu dikdörtgen kısım, o açık olan kısım koltuklara doğru bakıyor. Yani hafif dik bir şekilde duruyor bu kubbeler. Ve bizim resmimizde, fotoğrafımızda şu anda sol taraftan vuran ışıktan dolayı sol taraftaki kısım daha aydınlık. Sağ tarafta dışarıyı daha net görebiliyoruz, yani siyah olan bölgeyi. Ama sol taraf daha ışığı bize yansıtıyor.
Bu camdan önce olan bir şey değil mi? Yani tam koltukların önünde bu şey var, optik bölüm var.
Evet, evet.
O cam ondan sonra başlıyor.
Bahsettiğim kubbeli olan kısım iç tarafta, ondan sonrasında cam var. Ondan sonrasında bu kubbeli kısımlar tabii zaten kokpit neredeyse tamamen simetrik bir şekilde yapıya sahip. Yani sol tarafta ne varsa sağ tarafta da neredeyse hemen hemen aynı şeyler var.
Yani co-pilot gibi işte. İkisi biri bir şey olursa diğeri aynı şeyleri yapabilsin diye herhalde koltuklarında. Bu arada koltuklarda bir kemer falan var mıydı demin? Onu yani kendilerini bağlamaları için falan.
Hocam şöyle, fotoğraflarda görünmüyor ama normalde var. Zaten kalkış ve iniş anlarındaki yüksek hızda dayanabilmeleri için mutlaka sabit bir yerde durmaları gerekiyor. Ama bizim fotoğrafımız kokpitin arkasından çekildiği için koltukların ön tarafını göremiyoruz şu anda. Sonrasında bu bahsettiğim ikinci optik araç, yani koltukların önündeki optik aracın her iki yanında da göstergeler var. İkişer, birer ikişer tane yanlarına doğru dağılmış durumdalar bu göstergeler. Muhtemelen verileri okuyorlar. Ardından bu göstergeler, şimdi aracın ön tarafını düşünecek gibi olursak, camdan içeriye doğru metal bir çıkıntı var. Zaten o bahsettiğimiz optik araçlarda bu çıkıntının üzerine konulmuş durumda. Bu çıkıntı yine bütün camı, yani o yarım çemberlik bölge boyunca duruyor. Her iki koltuğun sağından ve solundan ortaya kadar. Ve bu çıkıntının üstünde bazı tuşlar var yine. Her iki tarafta da üçer ve dörder olmak üzere toplamda 7 tane tuş var her iki tarafında o çıkıntının üzerinde. Fakat esas dikkat çeken şey şu: tavandan camın orta noktasından aşağıya doğru inen bir metal çerçeve var. Ve bu metal çerçevenin üstünde de yine aydınlatma ve o metal çerçevenin arkasında da yine tuşlar var birkaç tane. Bu çerçeve, cam olan bölge tamamen görüş alanını sağlıyor ve bu yan tarafların, camda yan tarafların ortayla birleştiği kısımda uzay mekiğinin iskeletine dair demir birleşim yerleri görüyoruz. Yani
evlerimizdeki camın işte ortadaki cam ve yanlardaki camları birleştirirken nasıl plastik varsa burada da yan ve ortaları birleştirirken demir var elimizde. Sonrasında şöyle bir durum var. Cama dair anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi camın altındaki kısımdan bahsetmek istiyorum. Camın altındaki kısımda tamamen ekranları görüyoruz. Kaç tane ekranımız var? 6, 8, 9 tane ekranımız var. Bu 9 tane ekrandan bir tanesi tam ortada, diğer dördü de T harfine benzer bir şekilde her iki pilotun da önünde dizilmiş durumda. Bu ekranlardan birkaçında saat şeklinde göstergeler var. Yuvarlak saat kadranı şeklinde göstergeler var. Birkaçında ise düz çubuk şeklinde göstergeler var ve yanında derecelendirilmiş bilgiler yazıyor. Yani nispeten termometre benzeri bir göstergemiz var. Dikdörtgen bir göstergenin yan tarafında derecelerin yazıldığını görüntülüyoruz. Ardından baktığımızda kimisinde ise nasıl anlatmam gerekiyor bunu? Bir araç vitesi ya da herhangi bir çubuğu tutup ileri doğru ittiğimiz zaman nasıl bir hareket kazandırıyorsak bunun dokunmatik ekran üzerinden yapıldığını düşünelim. Yani tutup çekebileceğimiz işaretler var bunlarda da. Muhtemelen bu ekranlar dokunmatik ve bunlar üzerinden hız göstergeleri ayarlanıyor. Tam ortadaki ekranda ise bazı bilgiler yazıyor ama çok küçük yazdığı için göremiyoruz. Tam ortadaki ekranın üstünde de radar benzeri siyah bir ekran var. Karelere bölünmüş bir şekilde ve bu karelerde muhtemelen aracın o an bulunduğu konumu ve çevresindeki nesneleri gösteriyor diye tahmin ediyoruz. Bu ekranların altında yine dediğimiz gibi simetrik bir şekilde çeşitli düğmeler ve kontrol butonları konumlandırılmış. Bu düğmelerin çok büyük bir çoğunluğu alttan ışıklandırılıyor beyaz bir ışıkla çevresi. Büyüklükleri değişiyor. Kimisi 1 lira boyutundayken kimisi 5 kuruş boyutunda bile çok küçük düğmelerimiz de var. Aynı zamanda bunlara ek olarak bazı evlerde ışığın şiddetini değiştirmek için oynattığımız böyle çevirerek değiştirdiğimiz düğmeler ya da ocağı açmak için çevirdiğimiz düğmeler var ya, onlara benzer düğmelerden de elimizde var. Yani kontrol paneli çok çeşitli bir panele sahip. Tek bir çeşit.
Bayağı düğme ve şey var. Epey karışık görünüyor yani dışarıdan
bakınca. Aynen öyle. Hani konumlandırmaları da bazıları alt alta, bazıları yan yana, bazen hiçbir düzen yok. Tabii muhtemelen bize göre düzen yok. Onları bilen için bir düzeni vardır. Ama dışarıdan görünüşünde böyle bir sistemleri var şu anda. Bu ekranların sol tarafta kalan kısmında, şimdi koltuğun sol tarafında elimizi koyabileceğimiz bir boşluk olduğunu düşünelim. O boşluğun ilerisinde yani panele bağlanan kısmında bir buton gibi bir şey var, basabileceğimiz diğer düğmelere göre nispeten daha büyük. O buton sağ tarafta ise aynı yerde, yine sağ tarafta da elimizi koyabileceğimiz, dirseğimizi koyabileceğimiz bir boşluk var. Ve oranın ekrana bağlanan kısmında ise göstergelerimiz var, yine saat kadranı gibi yuvarlak göstergelerimiz. 5 tane gösterge var bunların arasında. 3 tanesi küçük, 2 tanesi büyük olmak üzere. Muhtemelen farklı farklı değerleri aynı yerde görebilmek açısından oraya konumlandırmışlar. Ardından yine koltukların kapattığı bölgelerde bazı düğmeler var. Onlar görüş alanımız dışında. Buna ek olarak da baktığımız zaman yine kontrol paneli üzerinden gidecek olursak tabii ki Mekiğin hareketin kontrol edebilecek bir yapı, mekanizma olması gerekiyor. Bu mekanizma da şöyle, her iki koltuğun da önünde bir sandalyede oturduğumuzu düşünelim. O sandalyede bacaklarımız hafif açık oturduğumuzda bacaklarımızın arasından yerden bir silindirin çıktığını düşünelim. Tam diz mesafemize kadar, hatta belki biraz daha yukarısına kadar. Evet. Yerden böyle biraz daha genişleyerek çıkıyor ve o platformun üzerinde çubuk şeklinde bir kontrol mekanizması var. Tek elimizle tutabileceğimiz bir mekanizma ve baş parmağımızla üzerindeki tuşa basabileceğimiz bir mekanizma.
Evet.
Onu kullanarak, çevirerek uzay aracını yönlendiriyoruz. Bu her iki pilotun önünde de var. Aynı zamanda bahsettiğimiz bilgisayarlı ekranın altında, ayak hizasında, şimdi ayaklarımızı uzattığımızda, araba kullanan arkadaşlarımız daha iyi bilirler, ayaklarımızı uzattığımızda bu noktada ayaklarımızı koyabileceğimiz boşluklar var. Ve aynı zamanda pedalimsi kısımlar da var. Hı-hı. Ama o kısımların aracı kullanmak için mi kullanıldığını yoksa tamamen kullanan kişinin rahat etmesi için mi boşluk olduğunu tam olarak bulamadık. Yanlış bilgi vermek istemiyoruz. Fakat görüntü olarak onun ortasında bir demir çıkıyor o ayak boşluğunun orada ve yan taraflar boş. O yan taraflara da pedaller koyulmuş. Ardından bu cam kısmın alt tarafı bu şekilde. Cam kısmın üst tarafını anlatmamız gerekirse üst kısım daha çok göstergeleri okunan kısım. Yani orada çok fazla tuş yok. Zaten baktığımız zaman pilotlara en uzak bölge burası diyebiliriz. Elimizi öne yukarı çapraza doğru ilettiğimizde oraya bakıyoruz. Yani yukarı ve çapraza doğru yönelmemiz gerekiyor buraları görebilmemiz için. Buradaki panellerde de daha çok dikdörtgen şeklinde göstergeler var. Yan tarafları derecelendirilmiş ve yine dikdörtgen şeklindeki göstergeler alttan ışıklandırılmış bir şekilde. Kimisi beyaz, kimisi siyah, kimisi mavi olarak ışıklandırılmış. Bu ışıklandırmalarda çeşitli değerler okunuyor fakat şu an göremiyoruz. Ve bu göstergelerin üst tarafında küçük küçük düğmeler var. Yine alt tarafında da çevirmeli kontrol panelleri var ve nispeten daha büyük düğmeler var. Yine burada da düğme çeşitliliği çok fazla. Yukarıdaki panelin en sağında bir şerit şeklinde yazı yazılan bir bölüm var. Siyah font üzerine sarı bir yazı yazılıyor, yazılmış orada. Sayılar da olabilir sadece. Fakat şu anda okuyamıyoruz orayı. Aynı zamanda bu yukarıdaki panelin en sol tarafında da ana panelde radarvari bir siyah ekran var demiştim, karelere bölünmüş. Aynı ekranın benzeri yine burada da var. Ve bu ekranın üstünde ve sol tarafında derecelendirmeler var. Muhtemelen yine koordinat olarak ayarlayabilmek için, yani noktayı tam anlamıyla nerede olduğunu tarif edebilmek için kullanılan bilgiler buraya işleniyor diye düşündük arkadaşlarımız da. Buna ek olarak genel olarak kokpitte kullanılan renk gri, arka plan olarak kullanılan renk gri, ekranlarda kullanılan renk mavi ve renkler üzerinde genelde beyaz renk kullanılıyor. Bazı düğmelerin kırmızı olması, tabii Selen şimdi daha net anlatacak orayı, bazı düğmelerin kırmızı olduğunu görebiliyoruz ki tamamen yorum olarak söylüyorum, bu düğmelerin daha farklı amaçlar için kullanıldığı anlamına ulaşmamızı sağlıyor, daha doğrusu tahmin etmemizi sağlıyor. Buna ek olarak kokpit ve cam kısmı ekleyebileceğim bir şey yok gibi duruyor hocam. Sorumuz yoksa Selen bizlere tavan kısmını ve geri kalan kısmını açıklayacak.
Peki. Çok teşekkürler Oğuzhan. Sağ olasın.
Evet. Ben devam ediyorum. Biraz aslında içinden uzaklaşıp tavanına ve yanlarına ilerliyoruz uzay mekiğimizin. Ve uzay mekiğinde aslında ben bayağı bol bol yeni yeni butonlardan, düğmelerden bahsedeceğim bu kısımlarda. Şöyle ki uzay aracının koyu gri renkteki tavanının fotoğrafta görünen kısmında yan yana 3 bölme bulunmakta. Bu 3 bölmede de farklı sayılarda butonların ve komuta tuşlarının, komuta kollarının bulunduğu tavana sabitlenmiş paneller yer almakta. Butonların ve komuta tuşlarının, komuta kollarının ince ayrıntıları çok anlaşılmamakla birlikte ne için kullanıldıklarını anlamak için de işaretler mevcut gibi. Fakat yeterli miktarda görünür değil. Bu butonların tavana sabitlendiklerini ve tavandan biraz aşağı doğru sarktıklarını aslında düşünebiliriz. Soldaki bölmenin ön ucuna yakın tarafında sol köşede üçerli üçerli yerleştirilmiş kare şeklinde komuta butonları loş bir sarı ışık vermekteler. Hemen yanında 10 adet beyaz kare birbirlerine yakın olacak şekilde dış kısımlarına da yine aynı sayıdaki sarı loş ışık veren butonlar birbiri iliştirilmiş bir vaziyette beşerli beşerli yerleştirilmiştir.
Ben bir şey soracağım. Kişiler otururken bu butonlara yetişebilir mi? Yani ellerini kaldırdıkları biliyorlar mı sence?
Açıkçası yetişemez gibi duruyorlar. Yani biraz yüksekti.
Ayağa kalktı. Sanki demin şey öyle başladı. Ayağa kalktığımızda kalkabiliyoruz ayağa. Biraz yüksek tavan yani. Öyle araba değil. Bayağı arabada kalkamazsın mesela. Orada kalkıp bir otobüs tavanı gibi belki diye düşünebiliriz.
Koltukların yükseklikleri de oldukça büyük. Otur pozisyonlarken erişilebilecek konuda değiller. Tavan yüksek oldukça. Ama ayağa kalkıldığında ulaşılabilecek mesafedeler. Bu beşliler bahsettiğim, beşerli beşerli yerleştirdiklerini söylemiştim. Bu beşliler bölmenin mekiğin içine yakın kısmına dönük olacak şekilde eklenmiş durumda. Dış kısımlarında ise aynı butonlardan bulunuyor yine. Bölmenin sol üst köşesinde ise farklı şekle sahip siyah renkte yine loş sarı ışık veren komuta tuşları ikişerli ikişerli toplamda 6 adet olacak şekilde yerleştirilmiş vaziyette. Aslında ben bir loş ışığın, sarı ışığın verildiğinden bahsediyorum ama bu tavanda iki yanda ilk bölmede ve üçüncü bölmede olacak şekilde orta kısımlarda aydınlatmalar mevcut. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Bu aydınlatmaların sebep olduğu ışığı yansıtıyor da olabilirler. Yani çok ışıklı olmayabilir ama beyaz oldukları için bu ışığı yansıtıyor gibi de görünüyorlar. Bölmenin bu sol üst köşesindeki 6 adetten bahsetmiştim. Bu butonların yanında da dikdörtgen şeklinde sarı ışık veren bir aydınlatma bulunmakta. Bu aydınlatmanın yukarısına doğru üzerinde buton bulunmayan kare şeklinde ortasında yuvarlak bir delik bulunduran panel var. Bu panel ve dikdörtgen aydınlatmanın hemen yanında 8 adet buton bulunmakta. Butonlar ikili, üçlü ve dörtlü mekiğin ön ucundan arkaya doğru gidecek şekilde yerleştirilmiş olup en üst kısımda ise buton yok. O kısımda ise küçük iki kare kağıt var. Ortadaki bölmede ise yine mekiğin ön ucuna uzak olan yerde dörderli gruplarda butonlar belirli aralıklarla ikişer ikişer birleştirilmiş olacak şekilde konumlandırılmış durumda. Hemen altında bu butonlara yatay bir beyaz metal çubuk üzerinde sağda ve solda birer tane kulp bulunmakta. Bu kulplar da beyaz olup kabloya da benziyor aslında. Yani çekildiğini düşünmekteyim ben o kulbun aşağı doğru. Ve hemen altındaki butonlar da aslında bu elektrik panolarındaki şarteller gibi. Ben buton olarak bahsediyorum, tuş olarak. Hani bir komuta kolu gibi bahsediyorum aslında ama şartel gibi aslında. Kaldırılıp indirilebilen, ileri geri hareket ettirilebilen tuşlara benzemekteler. Bunlar da yine bu şöyle söyleyebilirim. Altlarında bu aydınlatmanın yukarısından bahsetmiştim. Küçük iki kare kağıttan bahsettim. Ortadaki bölmede ise yine mekiğin ön ucuna uzak olan yerde dörderli gruplarda butonlar belirli aralıklarla ikişer ikişer birleştirilmiş olacak şekilde konumlandırılmış. Hemen altında butonlara yatay bir beyaz çubuktan bu kulptan bahsettim. Ve soldakine bu kulpların soldakine siyah sağdaki kırmızı olacak şekilde ikişer buton eklenmiş. İki tarafında hemen altına bir buton boşluk ve yanına iki buton olacak şekilde butonlar yerleştirmiş olup bu butonlar da kırmızı renkteler. Bu butonların da altında yan yana bulunan beşer adet başlardaki beyaz, diğer dördü ise kırmızı olacak şekilde butonlar iliştirilmiş. En alt sırada ise iki kırmızı buton sol tarafın altına biraz mesafeli bir biçimde. Yine sağ tarafın altına da başka iki kırmızı buton aralarında soldakilerle aynı mesafe olacak şekilde yerleştirilmiş vaziyette. Bu ikili kırmızı butonların arasında da boşluk var. Ve bu boşlukta kare şeklinde olup etrafı beyaz çizgilerle çevrelenmiş durumda. Sağdaki bölmede ise en sağ üstünde soldaki bölmedeki gibi altı siyah butonu aynı şekilde bulunduruyor. Hemen yanında boşluk ve altında yine soldaki gibi dikdörtgen bir sarı ışıklı aydınlatma var. Aydınlatmanın solunda ise farklı sayılarda sayıları net anlaşılmayan butonlar alt alta dizilmiş. Tüm bunların alt kısmında alt alta sırayla 3, 3, 2 sayılarında kırmızı butonlar yer alıyor. Ve onların yanında da sırayla 2, 2 sayılarında kırmızı butonlar alt alta bulunuyor. Onların da altında daha uzunca bir kırmızı buton üzerinde 4 kırmızı nokta şeklindeki ışıkla yer alıyor. Bu kırmızı buton diye bahsettiklerim de aslında silindir gibiler. Yine bahsettiğim elektrik panosunda bulunacaklar gibi. Oğuzhan'ın söylediği gibi bir farklı bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum ben de aynı şekilde. Kırmızı olarak gösterilmişler. Böyle bir kalın bir pil boyutunda gibi diyebilirim. Silindir şeklinde görüyorum. Yan çaprazlarda ise, şimdi yan çaprazlardan bahsedeceğim biraz da. Yan çaprazlarda ise tavanla yaklaşık 45 derecelik bir açıyla birleşmiş yan duvarlar var. Bu duvarlar aşağı doğru daha az bir eğimle inerek sonra yine yaklaşık 45 derece bir açı yaparak aracın yeriyle birleşiyor. Yukarıdan aşağıya duvarlarda çeşitli düğmeler mevcut yine. Soldaki duvar en üst bölümü de tavan ile aynı renkte olup iki mavi kareyi aralarındaki bir boşlukla bulunduruyor. Aslında bu da Zeynep'in en başta bahsettiği mavi bant diye nitelendirdiğimiz şeyler, benim mavi kare diye söylediğim. Onun da söylediği gibi banttan biraz daha kalın duvarın üzerinde bulunan mavi kareler mevcut. Hemen altında 7-7, 6-6 olan yuvarlak minik düğmeler var. Onların da altında yan yana 7 panel bulunuyor. Bu panellerin üzerlerinde küçük küçük girintiler ve çıkıntılar var. Hemen alt kısmında da yine mavi bir kare bulunmakta. Bu kısım daha sonra beyaz bir renkte dışarıya doğru çıkıntı yapıyor. Yani duvardan yine bahsediyorum. Dışarıya doğru bir çıkıntı yaparak mekiğin içerisinde bir boşluk oluşturuyor. Bu boşluğun görünen yan kısmında da yukarıdaki bölmedekinden daha büyük mavi kareler sırayla 2, 2, 3, 2 sayılarında alt alta aralarında boşluklarla dizilmiş. Bu kısımda yine üst kısma eğimli dolap gibi bir yer var. Üzerinde tuşlar, dikey yüzünde ise yine mavi karelerden dörder dörder alt alta bulunmakta olup ilk iki sıranın mavi kareleri fotoğrafta çıkmamış gibi görünmekte. Bu yüzeye hafif bir ışık aşağıdan vurarak bu mavi kareleri aydınlatmış. Yine sağ kısımda da aracın alt alta benzer bölmelerden oluşmuş bir duvarı mevcut. Üst bölmede alt alta üç mavi kare mesafeli şekilde duruyor. Hemen yanında dört farklı girintili çıkıntılı ve ışıklı paneller var. Panellerin altında bir boşluk bulunmakta. Bu duvarın girintili kısmında, yani yine soldakiyle aslında Oğuzhan'ın da bahsettiği gibi simetrik bir araç gözlemliyoruz. Yine karşısında da aslında benzer bir duvar var. Ve bu duvarın girintili kısmında yan tarafta mavi kareler ikili ikili dört kez alt alta olacak şekilde yerleştirilmiş. Ve bu yüzeye de yine ışık vurmuş, mavi bir ışık. Dolap gibi görünen kısmın yine üst yüzeyi eğimli ve üzerinde ışıklı tuşlar olduğu görünmekte. Tamamı fotoğrafta yer almayan kısmın alt bölmesinin üzerinde de minik minik bir sürü tuş var. Bu kısma da yine aşağıdan hafif bir ışık vurmakta. Aslında yine bol bol tuştan, bu komuta kollarından bahsettik. Bu şekilde.
Yani önde, yanda, tavanda, her yerde tuşlar, göstergeler, panellerden oluşan epey elektronik bir yapının oluşan bir şey gibi anlıyorum. Evet, başka var mı ekleyeceğiniz bir şeyler?
Hocam, genel olarak tanımımızı bitirdik. Bütün ayrıntılarından bahsetmeye çalışarak sorularınız varsa ya da...
Genel şöyle bir özetleyecek olursak, şöyle bir ilerleyelim. Tabii çok fazla detay var ama ben daha bir genel silindir şeklinde bir yapı olduğunu anlıyorum. Ve bir, yani en kapak fotoğrafından başlayarak bir büyük silindir ve yanlarında daha sonra gökyüzüne çıktığında bıraktığı iki silindirden oluşan bir yapı. Ve o ana silindir de uzunluğunun bir tır büyüklüğü gibi bir şey olduğunu söylediniz. Ve içine bir insan boyu yüksekliğinde 3-4 kişi yan yana duracak genişlikte bir yapıdan olduğunu söz ediyorsunuz. İçine girdiğimizde orta tarafında, değil mi? Koltuklar tam önde değil. Ortada iki koltuk var.
Doğrudur.
Ve bu iki koltuğun ortasında büyük bir bölme ve bu bölmenin kendi içinde de bölme. 8 bölme mi vardı bilmiyorum, o bölmeleri anlatmıştık. Büyük bir bölme var.
Evet, büyük bir bölme, yine 8 küçük bölmelerden oluşuyor hocam.
8 bölmeden oluşan büyük bir bölme var. Bunun sağında ve solunda iki tane koltuklarımız var. Koltuklarımız yüksekçe biraz daha geniş. Yani araba koltuğuna göre daha geniş bir koltuk olduğundan bahsettiniz. Yaslanma yeri var. Orada koltuklarda düğmeler var dediniz değil mi? Düğme gibi bir şey var sağında solunda gibi bir şeyler söylemiştiniz galiba. Düğme, ama düğme değil, düğmeye benzeyen bir şeyden bahsetmiştiniz.
Koltukların sırt kısmında banta benzeyen. Yani biz kontrol ya da komuta tuşu olduğunu düşünmüyoruz onların. Çünkü yapısı gereği böyle yapışık, plastik, plastiğe benzeyen yapıda bantlar var. Bunlar sırt kısmında. Yalnızca komuta tuşu olarak nitelendirebileceğimiz tuşlar bu bahsettiğimiz bölmelerin üzerinde. Koltukların arasında.
Koltukların arasında var.
Evet.
Ve daha sonra koltukların sağında ve solunda simetrik olduğunu söylediniz. Aynı tip göstergeler var. Yani her iki koltuğunda sağında veya solunda benzer göstergeler olduğundan bahsettik. Onlar çok detaylıydı. Yani onların detaylarını ben bir sürü düğmelerden bahsettim. Önde bir cam çember şeklinde demiştin değil mi Oğuzhan? Yani sağ, sol ve önü görecek bir cam var.
Yarım çember.
Camdan önce bir optik bölüm var. Altı dikdörtgen, üstü kubbe olabilecek. Yani üstü sivriliyor o zaman. Öyle anlıyorum değil mi?
Tam böyle sivrilecekken yani tam uca kadar da gitmiyor. Yamuk ve kubbenin karışımı şeklinde düşünebiliriz hocam.
Böyle yamuk bu camı kaplıyor mu tamamen, yoksa onun önünden elini uzatsan cama değebiliyor musun? Yoksa camla onun arasında bir paravan gibi mi? Onu anlamadım.
Şöyle söyleyeyim. Camın önünde oturduğumuzu düşündüğümüz zaman elimizi uzattığımızda ulaşamayacağımız bir mesafede, fakat göz hizamızda sadece görüş alanımız, yani o dümdüz baktığımızda onun içinden bakabileceğimiz bir çerçeve gibi düşünebiliriz bunu.
Kişiler cama değme şansları yok yani, cam onun diğer tarafa kadar.
Evet. Doğru mu? Doğrudur hocam.
Ama yanlarındaki cama değebilirler herhalde değil mi? Yanlarında da cam var.
Yanlarındaki cama değebilme ihtimalleri uzattıklarında evet, ama yine de çok yakın olduğunu söyleyemeyiz.
Tam direkt yani cama karşı oturmuyor. Ne cam ön taraflarında kalıyor.
Aynen öyle.
Anladım. Burada da yine bir sürü paneller, göstergeler olduğundan söz ettiniz. Ve bu camın bir alt tarafı bir de üst tarafını anlattın galiba sen değil mi? Yani optik tarafından bahsettin. Ve tavandan bahsettik. Tavanda yine elleri demiyorlar ama orada da yine birçok düğmelerden oluşan farklı farklı 8'li, 10'lu çok fazla buton var anladığım kadarıyla değil mi tavanda?
Evet. Bayağı çok.
Muhtemelen her iki pilotun olduğu yerde aynıları mı var sizce? Yani sağda da aynıları, solda da aynıları olabilir mi? Yani tavanda aynı şekilde mi ilerliyordur acaba?
Aslında aynı olan kısımları da var ama farklı olanlar da var.
Ha, ayağa kalkıp ortada falan olan bir şeyler falan var. O zaman bu mekin içinde herhangi bir direksiyon vesaire gibi bir şey yok değil mi arkadaşlar? Sadece düğmeler her şey var.
Evet, direksiyon görünmemekte. Düğmeler, bol bol düğme var. Ekranlar var.
Tek elle kontrol edebileceğimiz kontrol mekanizması var. Sağa sola çevirdiğimizde yönlendirebileceğimiz.
Evet, öyle şeyler. Koltukların arkasında bir şey var mı hiç? Oraya anlattık mı? Belki ben kaçırmışımdır.
Aslında benim bu bahsettiğim yan duvarlar biraz daha koltukların arka kısmında görünüyor. Ve fotoğraf bu kadar olduğu için aslında. Koltuklarla birlikte koltukların arkasını görüyoruz ve fotoğraf sadece orayı çekmiş bulunmakta. Sadece yanlarda yan duvarları görünüyor biraz.
Anladım. Peki bir kişi koltuktan kalksa mesela içinde yürüme şansı var mı, yoksa tamamen dar bir alanda hani böyle uzanıp bir şeyleri yapabilecek gibi? Çünkü ortada bölme var. Yani arka tarafına geçme şansı falan pek yok gibi görünüyor benim anladığım kadarıyla.
Yani aslında koltuğa rahatlıkla oturacak bir alan yok gibi. Bir yine ortada bir panel bulunduğu için o panelden atlamak gerekiyor aslında, değil mi?
Yani bu noktada aslında biraz şöyle, Melike anlatırken şeyden bahsetmişti, yan tarafta bağlantı boruları var şeklinde bahsetmişti. O boruların biraz daha yukarı doğru uzama miktarları var. Yani koltuklar belki geriye doğru da gidiyor olabilir. Ama hani fotoğraftan bağımsız olarak şöyle bir bilgi vermek isterim. Zaten genelde oturdukları süre yüksek hızda hareket ettiği süre olduğu için hani oturmaya başladıkları andan itibaren bir daha o mekik normal düzenine dönene kadar yerlerinden kalkmıyorlar. Hani oradaki bölge tamamen kontrolü kolaylaştırmak için dizayn edilmiş bir bölge. Onun dışında izlediğimiz belgesellerde şunu gördük. Bu fotoğrafta görünmeyen kısım, yani arka kısım, aslında daha geniş ve daha boş bir bölgeden oluşuyor.
Evet, orayı çok. Bir de benim anladığım bu mekikler aslında sadece uzaya çıkana kadar oluyor ve daha sonra bunlar muhtemelen bir uzay istasyonuna ya da bir gemiye entegre oluyorlar ve daha geniş bir alana geçiyorlar anladığım kadarıyla, değil mi? Sonrasında yani.
Aynen öyle. Uzay istasyonuna bağlandıktan sonra zaten içerideki astronotlar uzay istasyonuna geçiş yapıyorlar.
Yani bu mekik sadece hani iniş ve kalkışlarda kullandıkları bir yapı gibi görünüyor.
Şimdilik öyle, daha uzun süreli ve daha güçlü mekiklerle, yani amaç şu, kullanım ömrünü arttırarak uzayda seyahat edebilmek.
Evet, evet. Ama şimdilik yani mekikle daha çok bir yere çıkıyorlar. Veya mesela uzay gemisinden bahsetmiyoruz. Bazen öyle şeyler de var. Onlar daha büyük yapılar anladığım kadarıyla. Ama diyelim ki neyle, mesela aya inerken uzay gemisi bir noktaya kadar gelip oradan mekikle aya indiler değil mi? Yani yanlış mı? Öyle mi oluyor? Süreç öyle mi işliyor?
Şöyle bir durum var hocam. Ay biraz daha uzak mesafe. Yani uzay istasyonuyla ayı kıyasladığımız zaman uzay istasyonu daha yakında kalıyor. Daha yakında kaldığı için uzay mekiğiyle gidebiliyoruz. Ay gibi görevler için daha çok roketler kullanılıyor. Daha güçlü ve nokta atışı olan kısımlar kullanılıyor. Mekik'te dediğiniz gibi tamamen belli bir yere gidip kilitlenme, yani o aradaki taşımayı kolaylaştırmak için sağlıyor.
Adı da o yüzden. Bizim shuttle da oradan geliyor. Mekik'te.
Aynen öyle.
Kısa mesafe. Evet, shuttle Mekik demek var. Öğrenme şey olmuş. Peki, çok teşekkürler arkadaşlar. Çok zevkli, ilginç bir konuydu. Özellikle meraklıları için oldukça. Bunların ben hep onu hayal ediyorum. Bir de maketlerini de dokunmak isterdim yani nasıl olduğunu. O zaman çok daha kafamıza canlanırdı. Canlı betimlemelerin ileriki zamanlarında böyle bir hayalim var. Bakalım gerçekleştirebileceğim. Şimdi pandemi bitiyor, belki öyle şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz, zaman ne gösterecek. Var mı sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey?
Hocam biz teşekkür ederiz bu fırsatı bize verdiğiniz için. Ekip olarak da ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük çaba sarf etti hepimiz.
Belli, ciddi bir emek vermişsiniz. Ben de size, hepinize bu özeni gösterdiğiniz için ve ciddi bir çaba gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, böylelikle 71. canlı betimlememizle birlikte 2020-2021 bahar döneminin canlı betimlemelerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz bugün itibariyle. Ben bütün betimleme yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sanırım Temmuz'un sonu, Ağustos'un gibi yeni bir sezon daha yaz okulunda başlayacak. Ama o zamana kadar bir aylık ara veriyoruz. Bütün herkese teşekkür ediyorum. Yeni betimleme taleplerinizi de bekliyoruz diyorum ve hoşça kalın diyorum.